Ayrım 40.
1509 yılında Rize bölgesini alıp Batum'a yöneliyordu. Daha sonra Gürcistan Kralı Aleksandr'ı da yeniyordu. Ancak bu aşamada taht mücadelesi başladığı için Selim tüm zamanını bu işe ayırıyordu. Doğu Karadeniz ve ötesiyle ilgili planlarını da askıya alıyordu. Nitekim 1510 yılında bir kez daha Gürcistan'a sefer yapıyordu. 1512 yılında padişah olunca Trabzon valiliği boşalıyordu. Bundan sonra Trabzon valiliğine beyler ve paşalar tayin ediliyor, Ön Asya'nın diğer yerlerinde uygulanan idari yönetim burada da tatbik ediliyordu. Trabzon sancağı bir süre sonra Erzincan eyaletine bağlanıyor, bilahare Yeni Anadolu eyaletinin merkezi konumuna da geliyordu. Bu sırada Kemah, Bayburt, Malatya, Kahta ve Divri, Darende livaları Trabzon'a bağlanıyordu. Trabzon livası diğerleri 2-3 kadılığa sahipken 7 kadılığa sahip bulunuyordu. Fakat bir süre sonra idari yapılanma yine değişiyor, 1535 yılında Trabzon Erzurum eyaletine bağlı bir liva oluyordu. 16. yüzyılın ortalarında Doğu Karadeniz özellikle Trabzon bölgesinde İslamiyet yayılmaya devam ediyordu. İslam misyonerleri bu yönde büyük çaba sarf ediyor, Hristiyanlıkta ısrar eden yörelerde faaliyette bulunuyorlardı. Bu tarihlerde İslamlık henüz Trabzon ilinin her yanına tamamen yayılmamıştı. Özellikle Kadahor Bucağı, şimdiki Çaykara ilçesini de içine alan Of bölgesine ve bazı dağlık bölgelerde Hristiyanlık devam ediyordu. Bu sırada Maraş din bilginlerinden Şeyh Osman Efendi adında biri Bayburt yoluyla Of'a geldi ve halkı uyararak İslamlığın hızla yayılıp yerleşmesini sağladı. Öylesine ki halk ile birlikte papazların çoğu da Müslüman oldu. Trabzon tarihi adı geçen eser sayfa 53. Ancak bu durum dıştan göründüğü kadar kolay ve iyi niyetle gerçekleşmiyordu. Uzun Mehmetoğlu gizli Hristiyandı ve çok zengindi. Çok sayıda efradı vardı. Fakat son derece adil ve cömertti. Karısı Oflu bir gizli Hristiyandı. Karısından 6 çocuğu vardı. Yiannis, Polikronos, Papastitaios, İzaak, İbrahim ve Agapi. Gizli din taşıyanlar, Yorgo Andreadis, belge yayınları İstanbul 1999 sayfa 43. Nitekim Trabzon tarihinin yazarı Şakir Şevket de aynı okulda ders görüp aynı camide namaz kıldıkları bazı arkadaş ve komşularının bir gün karşılarına Hristiyan olarak çıktıklarını, kendilerini gizlemiş olduklarını ve bu olaylara çok şaşırdıklarını anlatıyordu. Trabzon tarihini yazan Şakir Şevket ise bu konuda şu bilgileri veriyordu. Buranın Maçka'nın ahalisinden bir takım Hristiyan oldukları halde müstesna zamanlarda her nasılsa kendilerini İslam suretinde göstererek bir müddet yaşamışlar ise de Müehhiren yani Ragıp Paşa merhumun valilikleri zamanında Hristiyanlıklarını ishar ile mektepte birlikte okuduğumuz ve Cami-i Şerif'te beraberce namaz kıldığımız Ahmet ve Hasan'a Nikola ve Yorgi demeye başladı. Şakir Şevket cilt 1 adı geçen eser sayfa 112. Bununla birlikte gerçekten Müslüman olanların sayısı da ezici bir çoğunlukla artıyordu. Ve Çepni, ve Gürcü, ve Laz. Bu aşamada Fatih sonrası değişen dengeler nedeniyle Doğu Karadeniz'deki yerel güç odaklarının durumunu anlatır mısınız? Yeni oluşum nasıl bir değişim zemininde yapılanıyordu? Yeni güç odakları nasıl bir kimlik ve karakter taşıyordu? Bu oluşum Celali olaylarından nasıl etkileniyor, ne gibi bir değişim gösteriyordu? Osmanlılar 15. yüzyılın ortalarında Doğu Karadeniz bölgesine girdiklerinde Görele, Trabzon ve Giresun kaleleri Trabzon İmparatorluğu'nun elinde bulunuyordu. Buna karşılık Kürtün, Dereli, Giresun, Tirebolu, Eynesil gibi kırlık ve geniş alanlar Çepni beylerin elindeydi. Osmanlı yönetimi bölgede tutunabilmek için bu bölgeye hakim olan ve çoğunluğu Çepni olan beylere zeamet, timar ve dirlikler veriyordu. Böylece Çepnilerin desteği sağlanıyordu. Çepnilere verilen ayrıcalıklar ayrıca bölgedeki yerel güç odaklarında temelleri atılmış oluyordu. Bir iddiaya göre buralara yerleşen Çepni grupları daha önce İran'da yaşayan çok büyük bir Çepni aşiretinin yöreye gelen bir bölümünü oluşturuyordu. Bunlar İran'dan aynı beye bağlı iken bir kısmı isyan ediyor ve diğerleri tarafından kovuluyorlardı. Sayıları 100.000'i bulan Asi Çepniler Trabzon'un batı kısımlarına geliyor ve Tirebolu, Görele, Giresun ve Vakfı gibi taraflarına iskan ediliyorlardı. Trabzon tarihi cilt 2 Şakir Şevket, Ümran Matbaası İstanbul 1294, sayfa 165. Aralarında Çepni beylerinin de bulunduğu bazı Müslüman olan Laz ve Gürcü beylerinde timarlar ve zeametler dağıtılıyordu. Örneğin 1523 yılında Of kazasında 40 timar ve timar sahibi bulunuyordu. Bu 40 timar sahipler arasında şöyle paylaştırılıyordu. Trabzon sipahilerine ait 19 timar. Mora sürgünü olanlara ait 5 timar. Trabzonlulara ait 4 timar. Canca yani Gümüşhane Kalesi mensuplarına ait 3 timar. Meleksiz Trabzonlulara ait 1 timar. Devlet hazine memuruna ait 1 timar. Hemşin Kalesi mensuplarına ait 1 timar. Giresun Kalesi mensuplarına ait 1 timar. Rize Kalesi mensuplarına ait 1 timar. Kosovalı'ya ait 1 timar. Ofser askerine ait 1 timar. İlyas Karagöz, adı geçen eser sayfa 102. Buradaki Mora sürgünü ibaresi dikkati çekiyordu. Bunlar bölgeye sürülmüş olan Arnavut beyleriydi ve sayıları 25'i buluyordu. Bunların bazıları akrabaydı ve bölgenin Müslümanlaştırılması, en azından nüfus dengesinin Müslümanlardan yana bozulması amacıyla buralarda iskan ediliyorlardı. Mafyoz karakterli bir başka kavim olan Arnavut beylerinin bu yörede iskan edilmeleri onları da güç odağı durumuna getirmiş bulunuyordu. Arnavut beyleri geniş timarları ellerinde tutuyor ve onlardan şöyle bahsediliyordu. Timarı Mazrak Mustafa Bey, Zeameti Sinan Bey, Veledi Mazrak Mustafa Bey, Timarı Ali Ali Mızrak, Timarı İskender Çelebi, Veledi Mustafa Bey Mazrak, Timarı Mahmut Bey Mikal, Timarı Veysi Çelebi, Veledi Muhammed Mika vesaire vesaire. İlyas Karagöz, adı geçen eser sayfa 105. Sürgün edilen Arnavutlar Mazraki ve Mikal hanedanlarına mensup bulunuyor, Of kazası hudutları içine iskan ediliyorlardı. Bunlardan başka dışarıdan gelip yörede timar elde edenlere de rastlanıyordu. Örneğin Yavuz Sultan Selim zamanında Maçka'da Eyüp oğulları, Trabzon'da ise Murat Han oğulları bu tür geniş ailelerden sayılıyordu. Bunlar bilinmeyen nedenlerle bu bölgeye sığınmış bulunuyorlardı. Fethin son zamanlarında Trabzon'daki 207 timardan 101'i Gulam-ı Mir, Gulam-ı Padişahi, Yeniçeri, Cebeci, Bevep, Solak, Ulufeci, Sekman gibi kapı kullarının da elinde bulunuyordu. 21 timar Torul'dan gelip yerleşen Gürcü Hristiyan beylerin üzerine kayıtlıydı. 2 timar dervişlerin, 5 timar kadıların, 2 timar ise Çepni beylerin elindeydi. İlyas Karagöz, adı geçen eser sayfa 105-106. Diğer taraftan aynı esaslar Çepni ilinde Giresun merkez, Keşap ve Dereli kazalarda uygulanıyordu. Örneğin 15. yüzyılda Çepni ilinde 30 dirlik bulunuyordu. Bunlardan 300 zeamet, geri kalanları timardı. Zeametlerden biri Trabzon Sancak Bey'ine, diğerleri de Mustafa ve Hasan adlı Çepni beylerine ait bulunuyordu. Timarlara gelince bunların çoğunu Çepni beylerin hizmetinde bulunan nöker, yoldaş, arkadaş denilen kimseler, azına da Çepni beylerin oğulları tasarruf etmektedirler. Tirebolu Tarihi, Prof. Dr. Faruk Sümer, Tirebolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul 1992 sayfa 52. Osmanlı klasik döneminde sosyal ve ekonomik yapıyı taşıyan güçlü timar sistemini bölgesel bakımdan örneklenmesi nedeniyle Trabzon sancağına bağlı Çepni yöresindeki yapılanma önem taşıyordu. Buradaki timarlar şöyle dağılıyordu. Giresun Kalesi'ndeki Hisar erleri, Dizdar'ın kulu Martulos Hamza'nın timarı, Giresun Kalesi Dizdar'ın timarı, kale imamı Mevlana Menteşe'nin timarı, kale kapıcılarından Ömeroğlu Murad'ın timarı, kale kapıcılarından İlyas oğlu Hızar'ın timarı, Giresun Kalesi Camii'nin müezzini Taceddin oğlu Himmed'in timarı, Giresun Kalesi Camii Hatibi Mevlana Menteşe'nin diğer timarı, Trabzon sancağına bağlı Çepni yöresi timarları, Mehmet Bey oğlu Yar Ali Bey'in Basutlu zeameti, Yar Ali Bey'in oğlu Yusuf Celil'in timarı, Yar Ali Bey'in oğlu Ali Has'ın timarı, Yar Ali Bey'in oğlu Nasuh Çelibi'nin timarı, Mehmet Bey oğlu Habil ve Piri Bey oğlu Busad'ın timarları, Mehmet Bey oğlu Hasan Ali'nin ve Piri Bey oğlu Mansur'un timarları, Mehmet Bey oğlu Budak Bey timarı, Mehmet Bey oğlu Nur Ali Bey'in timarı, Nur Ali Bey oğlu Ramazan timarı, Emre Bey oğlu Dede Bey'in oğlu Ahmet'in timarı, Emre Bey oğlu Ramazan Ağa'nın timarı, Yusuf Bey oğlu Şah Hüseyin'in timarı, Şah Hüseyin oğlu Şah Mehmet'in timarı, Yusuf Bey oğlu Süleyman'ın timarı, İbrahim Bey oğlu Muhammed'in timarı, Mehmet oğlu Hüseyin Bekşak'ın timarı, Halil Ağa oğlu Hasan ve Seyit Ahmet oğlu İbrahim timarları, Hasan Ağa oğulları Bünyat ve Ramazan Mehmet oğlu Elvan Muradlı oğlu Hazal'ın timarları, Çepni sipahilerinden Şeyh Ali'nin timarı, Çepni sipahilerinden Hasan oğlu Lütfi ve Şah Veli'nin timarları, eski sipahi oğulları Abdülrezzak'ın oğulları Mehmet ve Yusuf'un timarları. Tirebolu Tarihi, adı geçen eser sayfa 69-76. Buna paralel olarak Trabzon'un doğusunda da benzer bir yapılanmaya gidiliyordu. Trabzon'dan Gürcistan'a kadar uzanan Osmanlı toprakları önce nahiye sonra da kaza olarak idari bakımdan taksim ediliyordu. Bu idari yörelerin başında Yomra, Sürmene, Of, Rize, Atina yani Pazar, Arhavi, Laz vilayeti Yagovit, Konya yani Gönye yer alıyordu. Osmanlı yönetimi bu mıntıkada da timar rejimi uyguluyordu. Dirlik sahipleri arasında devlet hizmetinde bulunanların kulları, Arnavut ve hatta Boşnak asıllı kişiler ve Mora'dan sürülmüş olanların yanında Türk asıllı sipahiler de vardı. Türk asıllı sipahilerden Tanrı Vermişoğlu Bahşayiş ile Alioğlu Hüseyin Karaman ilinden Küçük Mehmet ve Mustafa ile Osmanoğlu Abdullah, Ahmetoğlu Mustafa, Canik, Ordu ili sancağındaki Bayramlı'dan, Durahanoğlu Ahmet, Anadolu Eylerbeylerinden idiler. Bunlardan başka yine Türk asıllı Rum eyaletlerinden Sivas, Tokat, Amasya yöreleri, Turahanoğlu Şaban ile Alioğlu Kasım, Türkmen İskender ve kardeşi Çıtak Hüseyin ile Bursalı ve Kayserili sipahiler de vardı. Çepnilere gelince bunlardan da İskenderoğlu Mehmet Sürmene'de, İskenderoğlu Mustafa da Sürmene'de, İbrahimoğlu Mehmet Atina Pazar'da görülüyor. Tirebolu tarihi, adı geçen eser sayfa 82. Bu örneklerin de ortaya koyduğu gibi zehamet ve timarlar bölgeyi bir ağ gibi örüyor ve bunlar genellikle Türk, Çepni, Laz ve Gürcü beylerin elinde bulunuyorlardı. Ancak tüm Ön Asya'da olduğu gibi Doğu Karadeniz bölgesinde de 16. yüzyılın sonlarına doğru timar sistemi sarsılmaya ve çözülmeye başlıyordu. Bu çözülüş beraberinde anarşi ve kaosu da getiriyordu. Doğu Karadeniz bölgesinde yaşam kolayca altüst oluyor. Celali olayları buraya da yansıyor ve daha sonra oluşacak yeni dengelerin temeli bu süreçte atılıyordu. Bu süreç 4 aşamadan oluşuyordu. Birinci aşamayı timar sisteminin bozulması ve Celali karışıklıkları, ikinci aşamayı bölgeye yapılan Kazan akınları, üçüncü aşamayı mültezimlik müessesesinin Doğu Karadeniz'e girmesi, dördüncü aşamayı da ayağanlı kurumunun ortaya çıkışı teşkil ediyordu. Timar sisteminin çeşitli nedenlerle bozulması, bakınız her sakaldan bir kıl yayınları Murat Çulcu ile Celali isyanlarının yayılması birbirine paralel cereyan ediyordu. Bu gelişmeler kaçınılmaz olarak Doğu Karadeniz toplumsal yapısında derinden etkiliyordu. Burada da timarlar çözülüp çöküyordu. Örneğin 1603 yılında Trabzon'a Ahmet Paşa adında bir yönetici tayin ediliyor ve bu paşanın kapı ağalığını da diğer yerlerde olduğu gibi sipahi zorbaları ellerine geçiriyordu. Bu arada Ketü Dağısı da yasa dışı olarak devre çıkıyor, bölge halkından 2000 kuruş salgı haraç topluyordu. Bu ve benzeri uygulamalar şikayetlerin artmasına neden oluyor, Yeniçeri Serdarı durumu incelemek üzere mübaşir tayin ediliyor ve Ketuda da yolsuzluğu nedeniyle kadıya sevk ediliyordu. Ancak Ketuda kendisini sipahi olduğunu bu nedenle Yeniçeri Serdarı'nın mübaşir olamayacağını ileri sürüyor, verilen kararı tanımıyordu. Bunun üzerine merkezi yönetim 1603 yılında yeni bir ferman çıkarıyor, bu kez de Ketuda ile Serdarı birlikte mübaşir tayin ediyordu. İlyas Karagöz, adı geçen eser sayfa 107. Bu sırada Trabzon sancağında sipahi ve Yeniçeri zorbaları gruplar halinde dolaşarak şekavet yapıyorlardı. Aynı zamanda yerli eşkıya da boş durmuyor, sipahi ve Yeniçeri kılığına bürünerek can, mal ve namus güvenliğini ortadan kaldırıyordu. Özellikle Rize tarafında resmi ve sivil zorbalar eşkıyalı daha büyük boyutlara vardırıyor, köyleri basıp yağmalıyor ve yakarak harabeye çeviriyorlardı. Yasa dışı eylemler sonucu halk toprağını, malını, mülkünü bırakarak kaçıyordu. Onlardan geriye kalan çiftlikler, topraklar ve evler başta olmak üzere her şeye zorbalar el koyuyordu. Bunlara paralel olarak Çepni, Laz ve Gürcü beyleri de birbirlerine karşı egemenlik tesis etme mücadelesine girişmiş bulunuyorlardı. Merkezi otoriteye yakın duran ve bu otoritenin yerelde temsilciliğini yapan beyler giderek güç ve nüfuz elde ediyorlardı. Başlangıçta merkezi hükümet adına kaba kuvvet kullanarak gerektiğinde kan döken bu beyler, merkezi otoritenin sarsıntıya girerek geride boşluk bırakmasına paralel olarak merkezi otoriteden kopmaya başlıyorlardı. Bu süreçte adım adım merkezi otoritenin yerine kendi otoritelerini tesis etmeye başlıyor ve sonuçta kendilerini devletin yerine koyarak devlet gibi davranmaya özeniyorlardı. Nitekim bu beylerin ve ağaların konakları adeta devlet dairesi durumuna geliyor, halk devlet yerine bunların konağına giderek sorunun çözümlenmesini, malının, mülkünün ve namusunun korunmasını istiyordu. Böylece derebeyi durumuna gelen beyler ve ağalar etki alanlarını giderek genişletiyor, etraflarına topladıkları silahlı adamlarla adeta ordular kuruyor ve birbirlerine karşı mücadeleye girişiyorlardı. Derebeyleri hengamesi tevsi-i daire-i mezalim gibi ağaları bazı arzulara sevk ederek, mesela Tirebol'da bulunan derebeyi başına topladığı tüfekliği Trabzon hükümetinin gözü önünden geçirerek, Rize'de Tuzcuzade veyahut Lazistan'da Pansezade familyasıyla muharebeye gidişinde, düşmanı din ve vatan aleyhinde gaza ve cihat niyetinden daha kavi bir gayret-i cahilane saikasıyla, yek diğerini ve belki kendi birader ve pederini katil ve idam ve kasabalarını ihrak ve talan ederlerse, bundan hasıl olan muzafferiyetten dolayı çarnaçar nazarı hükümette bu ağanın derece-i şekaveti nispetinde kadir ve itibarı artarak vücuduna ehemmiyet verilir ve tarafı hükümete imale nihayetiyle buna bir de kapucu başılık ihsan olunup o ihsan ise başkaca sermaye-i şekavet olur idi. Şakir Şevket, Cilt 2, adı geçen eser, sayfa 166. Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren eşkıya da hem bu bey ve ağalar ile işbirliği yaparak onların hesabına çalışıyor, hem de kendi hesaplarına şekavet yapıyorlardı. O sırada Canik'te Ömer Bey, ki Rizeli'ydi, adlı bir eşkıya faaliyette bulunuyordu. Ömer Bey de aslında Timarlı sipahi iken timarından feragat ediyor ve altı akçe ulufeli sipahi yazılıyordu. Ondan sonra da Celali Üsrev Paşa kendisini Canik sancağına bey tayin ediyordu. Celali Baş tarafından bey tayin edilen Eşkıya Ömer başına topladığı kalabalık bir Levent çetesiyle sancağı yağmalıyor, tam anlamıyla soygun alanına çeviriyordu. Yalnız Of kadılığında topladığı salyane 4000 kuruşu buluyordu. Şikayetçi Beylerbeyi Of'taki yağmalar sırasında kendisinin de hemşiresinin evi basılarak 400 kuruşu alındığını söylüyordu. Ömer Bey bu kadının bir de küçük oğlunu çekip bir sekbana vermişti. Çocuk hala yanlarında dolaşmaktaydı. Asi Bey Canik kadısını kovmuş, kendisi başka bir kadı nasip etmiş, 30 kadar yeniçeri ve sipahinin karılarını ellerine alarak Levent Dağıt'a vermişti. Ol diyarın halkı umumen firar edip cümle kendi Levent Dağıt'ı hisarı ve sair-i velayeti zapt ve kabz etmiş vaziyetteydi. Türk halkının dirlik ve düzenlik kavgası, Celali isyanları, Profesör Doktor Mustafa Akdağ Cem Yayınları, İstanbul 1995, sayfa 431-432. Bu arada Celali eşkıyası bakımından önemli bir olay da cereyan ediyordu. Celalilerin en tanınmış liderlerinden Abdülhalim Karayazıcı, Orta Anadolu'da yenilgiye uğrayınca Canik civarındaki Karadeniz dağlarına çekilerek buralardaki çepnilere sığınıyordu. Unutmamak gerekir ki genellikle diğer Celali reisleri gibi Karayazıcı da heterodoks akıma mensup bulunuyordu. Sığındığı yerlerdeki çepniler de aynı dinsel eğilimi paylaşıyorlardı. Dolayısıyla Doğu Karadeniz bölgesinde Celaliler kendilerine son derece uygun bir zemin buluyor, bölgeye kolayca hakim oluyorlardı. Ayrıca kendileriyle aynı dinsel zemini paylaşmayanlara karşı da son derece acımasız davranıyor, bu tür topluluklar şiddet, baskı ve şekavetin hedefi oluyorlardı. Bunlar olurken 1603 yılında Sultan 1. Ahmet tahta çıkıyor, hemen ardından da İran-Osmanlı Savaşı başlıyordu. Bu savaş tüm Doğu ve Güneydoğu Ön Asya gibi Doğu Karadeniz bölgesinde son derece olumsuz etkiliyordu. Savaş sırasında Trabzon Valiliğini Ahmet Paşa, Samsun Sancak Beyliğini ise Rizeli Ömer Bey yapıyordu. Ne ki savaşın meydana getirdiği olumsuz etkilerden ve koşullardan yararlanan yasa dışılığa eğilimli yerel güç odakları, beyler, ağalar, eşkıya ile de işbirliği yaparak bölgeye tamamen egemen oluyor, Doğu Karadeniz'de boydan boya terör estiriyorlardı. Yağma, zorbalık, zulüm gün geçtikçe artıyor, can, mal ve namus güvenliği ortadan tamamen kalkıyordu. Trabzon bölgesindeki bu derebeyi eşkıya beylerin arasında Pazarbaşı oğlu Ali, Demirci oğlu Ahmet, Nalbant oğlu Ali gibi sipahi zorbaları yer alıyordu. Bunlar işsiz güçsüzleri, Leventleri, çift bozanları, eşkıya ailelerini çevrelerinde toplayarak şekavet yapıyorlardı. 1604 yılında bunlara Trabzon'da Murat Han oğulları da katılıyordu. Çevrelerine yaydıkları korku sayesinde derebeyi konumuna gelen Ali, Mustafa ve Abdurrahman Murat Hanoğlu kardeşler Celali elebaşılar arasında yer alıyorlardı. Bunlar Trabzon valisini baskı altında tutuyor, yasaları ve otoriteyi hiçe sayıyor, asayişi ve güvenliği tehdit eden en büyük tehlikeyi oluşturuyordu. Bunların otoriteyi yerle bir etmesi Hinterland'daki eşkıya üzerindeki baskının da kalkmasına yol açıyor ve 1605 yılında kontrolsüz kalan yasa dışı odaklar kenti ve kırsal alanı tamamen kontrol altına alıyorlardı. Bu eşkıyanın büyük bir bölümü aile çeteleri şeklinde faaliyette bulunuyordu. Doğu Karadeniz bölgesinde bu tür oluşumlara çok sık rastlanıyordu. Kimi kez bir köy topluluğunun ya da etnik cemaatin eşkıyalığı huy edindikleri görülmüyor değildi. Örneğin Ankara Çankırı arasında bulunan Kilise köyü halkının böyle olduğundan yakınıldığı gibi Trabzon sancağında oturan Kazancık diye anılmış bir cemaatten de birçok kişilerin eşkıyalığı iş edinip Karahisar ve Sivas çevrelerine kadar uzanarak köyleri bastıkları, böylece geçimlerini bu yoldan sağladıkları, bunun bir gereği olarak da hiçbir yerde doğru dürüst oturmayıp hep dolaştıkları. Türk halkının dirlik ve düzenli kavgası. Adı geçen eser sayfa 136. Görünürde Müslüman fakat gerçekte ne oldukları belli olmayan bu eşkıya sürülerinin yegane güvencelerini mensubu oldukları geniş ve feodal kriminal ailelerin kalabalıklığı oluşturuyordu. Aile çeteleri sadece masum halka baskı yapmakla kalmıyor, değişik kökenlerden geldikleri için birbirleriyle de mücadele ediyorlardı. Bu aile çetelerinin mensupları kendi aile reislerinin dışında hiçbir otoriteyi tanımıyor, hiçbir kişinin hakkına ve hukukuna saygı göstermiyorlardı. Kendi dışlarındaki tüm dünyayı ve mahlukatı tam anlamıyla yok sayıyorlardı. Her aile çetesi kendi egemenlik alanını belirlemeye çalışıyor ve bu egemenlik bölgelerindeki zayıf ve savunmasız halkı adeta köleleştiriyordu. Aileler tarafından tesis edilen bu yasa dışı yapılanma bölgeyi bir ağ gibi kaplıyor ve çete reisleri bu yasa dışı ağın güç odaklarını oluşturuyordu. Aile çetelerinin her biri yöredeki eşkıyaları ve zorbaları korumaları altına alıyor, onları silahlandırıp hem devlet güçlerine hem yerel bürokrasiye ve hem de düşmanlarına karşı kullanıyorlardı. Yapılanma giderek bilinçli örgütlenmeye dönüştürülerek kalıcılık kazanıyordu. Bu kalıcılıkta merkezi otoritenin çeşitli nedenlerle yereldeki aile çetelerine karşı hoşgörülü davranması sonucu zafiyete uğraması ve adeta felç olması da büyük rol oynuyordu. Osmanlı merkezi yönetimi Celali isyanlarının ve eşkıya çetelerinin gücü karşısında her yerde geriliyor, taviz üstüne taviz veriyordu. Bir yönetim anlayışı ve yöntemi olarak bükemediğin eli öp stratejisi, ki buna ne denli strateji denebilirse, uygulanıyordu. Bu anlayış doğrultusunda başa çıkamadığı eşkıya ile başılarına bürokratik görevler, mevkiler ve payeler veriliyor, onları merkezi otoritenin yaptırım gücüne, yetkisine ve dokunulmazlığına ortak ediyordu. Böylece aile çetelerinin reisleri de devletin bu zaafından yararlanarak otoritelerini pekiştiriyorlardı. İşte bu çerçevede 1607 yılında gerçekleştirilen bir uygulama ile Murat Hanoğlu Ali eşkıyalıktan paşalığa terfi ediyor ve Trabzon valiliğine getiriliyordu. Böylece eşkıya paşası devlet tarafından ödüllendirilerek yasallaştırılıyordu. Zaten mafyoz yapılanma içinde son amacı yasallaşmak olan ve bu amaç nedeniyle eşkıyadan ayrılan Trabzon'daki bu yerel güç odağı bölgedeki en belirleyici ve geçerli otoriteyi oluşturuyordu. Eşkıyalığıyla başa çıkılamadığı için Trabzon'a vali yapılan eşkıya başı paşası Murat Hanoğlu Ali Paşa'nın soyu Akkoyunlu hükümdarı Murat Han'a dayanıyordu. 1508 yılında Şah İsmail 19 yaşındaki Sultan Murad'ın hanlığını ve ülkesini elinden alıyordu. Murat Han karısının kız kardeşinin oğlu olan Yavuz Sultan Selim'e sığınarak hizmetine giriyordu. Murat Han'ın iki oğlundan biri olan Yakup Mirza Trabzon'a yerleşiyor, eşkıya paşası Ali Paşa da onun soyundan geliyordu. Trabzon tarihi, adı geçen eser sayfa 64.